Ayrım 3.
Oysa insanlar hayvanlardan farklı olarak dil ve politik eylem yetilerine dayanarak zorunlulukları aşar ve özgürlüğe ulaşırlar. Ahlak ve politika dil ile temellendirilen eyleme dayanır. Oikos içinde kullanılan dil arzuların ve ihtiyaçların aracı iken polis içinde kullanılan dil ise politik eylemin temelidir. Sofistlerin hatası, dil ile temellendirilen bir anlam ve değer dünyasına dayanan politik eylemi, zorunluluk ile temellendirilmiş pratik etkinliğe indirgemiş olmalarıdır. Aristoteles'e göre, oikos ile polis, iki bağımsız yaşam ve eylem biçimidir. Politik eylem, özel yaşama indirgenemeyeceği gibi, oikosun varlığı da yadsınamaz. Platon'a yöneltilen eleştiri, Aristoteles için oikos ile polis arasındaki fark, yaşam ile iyi yaşam arasındaki fark demektir. İlkay Sunar, Düşün ve Toplum, sayfa 55-58. Aristoteles'in toplumun temeline koyduğu doğa, pratik yaşama içkin olan, insansal yaşama yabancı ve ona aşkın olmayan, değişken, uzlaşımsal olanla beslenen bir doğadır. Böylece Aristoteles, Platon'un yaptığı gibi, felsefenin gerçekleştiği, filozofların kral olduğu, bir yaşamı iyi yaşam olarak nitelendirmez, tersine her türlü kural dışılıklarıyla birlikte insansal bir yaşamı iyi yaşam olarak görür. Onun gerçekçiliğinden kaynaklanan bu kavrayış tarzı, antik birey toplum ve toplumsal değerler sisteminin parçalanmasından sonra da sık sık Aristoteles'e dönüşün bir nedeni olarak görülebilir. 1-6 Stoa Felsefesi M. Aurelius ve Seneca. Birçok düşünürün katkılarıyla meydana gelmiş olan Stoa felsefesi çoğunlukla üç döneme, ilk, orta ve geç Stoa ayrılarak ele alınan bir felsefe akımıdır. Her dönemin kendine özgü problemleri ve temaları bulunmakla birlikte tümünde Stoa felsefesinin genel çizgisi devam etmektedir. Stoacılığın ideal ve pratik amacı, yani kişisel mutluluk ahlakının kurulması, Stoa felsefesinin 3 dönem boyunca geçirdiği evrim içinde temel anlayış olma özelliğini korumuştur. Mustafa Günay, Seneca'nın İnayet Üzerine adlı eserinin incelenmesi başlıklı, yayınlanmamış, yüksek lisans tezi, sayfa 51. Stoa felsefesi gerek Hristiyanlığı gerekse yeni çağdan itibaren ortaya çıkan bazı felsefi görüşleri etkilemesi bakımından da önemlidir. Stoa felsefesinde insan probleminin nasıl ele alındığına örnek olarak iki düşünürden kısaca söz edeceğim. Aurelius ve Seneca, bunlar Stoa felsefesinin son döneminde yer alan düşünürlerdir. Marcus Aurelius'un da Sokrates'le paylaşmış olduğu ortak bir inanç söz konusudur. Her ikisi de insanın gerçek doğasını ya da özünü bulmak için her şeyden önce onun varlığından tüm dış ve rastlantısal özellikleri kaldırmak gerektiği görüşüne sahiptirler. Bu konuda Aurelius şunları söyler. İnsan olarak insana özgü olmayan şeylerden hiçbirini bir insanındır diye adlandırmayın. Onların bir insanın oldukları ileri sürülemez. İnsanın doğası onlar için bir güvence vermez. Onlar insan doğasının bütünleyicisi değildirler. Sonuç olarak ne insanın kendisi için yaşadığı erek, ne de bu ereğin bütünleyicisi olan iyi bu şeylerde bulunamaz. Bundan başka, eğer bu dış şeylerden bazıları bir insana rastlarsa, bunları yargılamak ve bunlara engel olmaya çalışmak ona düşmez. Ama insan, kendini bunlardan ve bu türden başka şeylerden nedenli ölçülerle ayırır ve bağımsız tutarsa, o derecede iyidir. Akt.Kesire i.ü.b.d. sayfa 18. Aurelius'a göre insana dışarıdan gelen şeylerin tümü boş ve değersizdir. İnsanın özü dış koşullara değil, yalnızca kendisine verdiği değere dayanır. Bundan dolayı zenginlik, sınıf, toplumsal ayrıcalık, giderek sağlık ve düşünsel yetiler, tüm bunlar önemsizdir. Tek başına önem taşıyan şey, ruhun içsel tutumu, eğilimidir. Bu içsel ilkeyi ise kimse etkileyemez. Aurelius'un deyimiyle insanı daha önceki durumundan daha kötü kılmayan bir şey ne insanın yaşamını daha kötü kılar ne de bu yaşamı ister dışarıdan ister içeriden olsun etkileyebilir. Kesire aynı yer. Sokrates'in düşüncelerinde olduğu gibi stoacılıkta da kendini sorgulamanın gerekliliği insanın ayrıcalığı ve temel ödevi olarak karşımıza çıkar. Ama bu ödev artık daha geniş bir anlamda ele alınır. Çünkü yalnız ahlaksal değil, aynı zamanda evrensel ve metafizik bir art alanı ya da arka planı bulunmaktadır. Stoa felsefesinde insan kendi kendisiyle, tanrısıyla uyum içinde olduğundan evrenle de uyum içindedir. Çünkü evrensel düzende, kişisel düzende ortak bir temel ilkenin ayrı anlatım ve dışlaşmalarından başka bir şey değildirler. İnsan eleştiri, yargılama ve algılama gücünü kanıtlar ve kendisiyle evren arasındaki ilişkide öncü rolünü evrenin değil, kendisinin gördüğünü kavrar. Ruh bir kez içsel biçimini kazanınca artık bu biçim değişmez ve ölçülü olarak kalır. Bu ruh, yargılayıcı bir ruhtur ve var olan ile var olmayan, doğruluk ile kuruntu, iyi ile kötü arasında eleştirel bir düşünmeyi dile getirir. Yaşam kendi içinde değişmekte ve akmaktadır. Ama yaşamın gerçek değeri hiçbir değişiklik kabul etmeyen, öncesiz sonrasız düzende aranmalıdır. Biz bu düzeni duysal dünyamızla değil ancak akıl gücümüzle kavrayabiliriz. Akıl insanın gerçek gücü, doğruluğun ve ahlaklılığın ortak kaynağıdır. Çünkü o insanın tümüyle kendine dayanabileceği tek şeydir. Kesire AG'ye sayfa 18-19. Seneca'nın insan anlayışını onun ahlak felsefesi içinde bulabiliriz. Ahlak felsefesinin ilkelerini ruh anlayışına dayandıran Seneca, insanın büyük olarak yaratıldığını düşünür. İnsanın ruhunun sırtına yüklenmiş bir yük olan bedeninin kölesi olmaktan daha büyük şeyler için dünyaya geldiğini söyler. Kesin özgürlüğün ancak bedeni hor görmekle mümkün olabileceğine inanır. Kendi deyimiyle ben bu bedene özgürlüğüme geçirilmiş bir zincir gözüyle bakarım. Kaderimin darbelerine karşı tutarım bu bedenimi ama darbelerin orada durması içindir bu. Bedenimden ruhuma hiçbir yaranın işlemesine izin vermem. Seneca, Ahlaki Mektuplar sayfa 14. Seneca'ya göre bedenin güçlü olması için birçok şeye gereksinmesi vardır. Ruh ise kendi kendine gelişir, kendi kendini besler, geliştirir. İnsanı iyi yapmaya yetecek olan her şey kendi içindedir. Diğer stoacılar gibi Seneca da iyinin ruhta bulunduğunu savunur. Ona göre iyi ya da kötü duyular tarafından belirlenemez. İyiyi ve kötüyü değerlendiren akıldır. Belirtmek yerinde olur ki Seneca'nın eleştirmiş olduğu zevk anlayışı yaşamdan tat alma olayı değil, o dönemde Roma'nın abartılmış zevk anlayışıdır. Seneca bedenin gereksinimleriyle zevki birbirinden ayırmaktadır. Seneca döneminde Roma emeğiyle zengin olmayı değil ya eyaletlerden, kişilerden rüşvet alarak ya da zengin yurttaşlarını bir gerekçe ile sürgüne gönderip ya da ortadan kaldırarak varlığını paylaşma yoluyla zengin olmayı tercih etmiştir. İnsanlar zenginlik hırsına kapılmışlar, rüşvet ve talan açıkça yapılan şeyler durumuna gelmiştir. Yaşayış biçiminde sade, azla yetinen eski Romalı insan tipinin yerini türlü yollardan zengin olan, lükse ve zevke düşkün kişiler almıştır. Seneca, ahlakın böylesine bozulduğu bir toplumda insanın her şeyden bir zevk aradığını belirtir. Her şeyden zevk arıyor insan, hiçbir kusur kendi sınırları içinde kalmıyor, para hırsına dönüşüyor sefahat, şerefli kavramı çoktan unutuldu, fiyatı uygun oldu mu utanılacak hiçbir şey yok. İnsan için kutsal olan insan, eğlenmek için şaka yapar gibi öldürülüyor, eskiden bir insana zarar vermeyi öğretmek, yara almak kadar günahtı. Şimdi ise bir adam çırılçıplak, silahsız sürükleniyor herkesin gözü önüne. Bir insanın ölümünü seyretmek yeterince bir gösteri oluyor insanlara. Seneca, AG'ye sayfa 255. Seneca'nın ahlak felsefesine ilişkin eserlerinde erdem üstüne olan görüşleri oldukça geniş bir yer tutar. O erdemi çeşitli şekillerde tanımlar. Erdemle akıl arasında bir eşitlikten söz eder. Erdem akılla elde edilen kusursuz bir olgunluktur. Felsefede erdemi sağlama yolu düşünce dizgesidir. Bilgelik ise erdemlere sahip, onları uygulayan kişinin niteliğidir. Kimi zaman erdemli insan Tanrı'dan bile üstün görülmektedir. Seneca, insanın acılara katlanarak da olsa erdemi korumasının onu Tanrı'dan üstün kıldığından söz eder. Bilgenin saygınlığı kendi içindedir. Örnek insan ile bilge arasında bir geçişim söz konusu olmaktadır. Seneca, bilge insan ile örnek insan arasında bir ayrım yapar. Ona göre bilgeliğe ulaşmak oldukça zordur ve bunu başarabilen insan sayısı da pek azdır. İşte bundan ötürü henüz tam anlamıyla bilge olmasa da bilgelik yolunda ilerleyen, bilgeliğe ulaşmak isteyen insan örnek insan olarak tanımlanır. Örnek insan yokluğunda bilgenin yerini tutar. M. Günay AG'ye sayfa 79. Seneca'nın doğa anlayışı ile ahlak görüşü arasında bir uygunluk vardır. Diğer stoacılarda olduğu gibi ahlakın ve erdemin temeline bir ölçüt olarak doğa ve ona uygun yaşama ilkesi getirilmektedir. Doğaya göre yaşamak aynı zamanda Tanrı'ya göre yaşamaktır. Seneca'nın Tanrı ve insan ilişkisini konumlayışı onun ahlak anlayışının da temelini oluşturur. Ancak o tapınmayı değil yalnızca inanmayı savunur. Çünkü Tanrı insana hayatında karşılaşacağı güçlükler ve kötülükler konusunda ona yardımcı ve koruyucu değildir. Aksine insanı felaketlerin ortasına atmaya doğru bir tutum söz konusudur. Bu ise elbette insanın kendi değerini ortaya koymak için bir vesile ve fırsat olarak görülmektedir. Seneca'nın insana, özellikle erdemli insana büyük değer verdiğini söyleyebiliriz. Mutluluğun doğaya uygun yaşamaktan kaynaklandığına inanan Seneca, doğayı şöyle tanımlar. Doğa Tanrı'nın evrene ve parçalarına sinmiş, tanrısal akıldan başka bir şey değildir. İnsan aklı da beden içine yerleşmiş olan tanrısal soluğun bir parçası durumundadır. Ona göre ruh Tanrı'dan gelen bir soluk olduğu için insanlar birbirine eşittir. Çeşitli sınıflandırmalar, değerlendirmeler ise insanın gururunun ve haksızlığın yol açtığı şeylerdir. İnsanların eşitliği düşüncesi, yeryüzünde bir tek devletin kurulması gerektiği düşüncesinin de temelidir. Bu düşünceye bağlı olan Seneca, kendini bir dünya yurttaşı olarak kabul eder. Seneca'nın kendini dünya yurttaşı olarak tanımlamasındaki amaç, akılsallığı korumak ve onu haksızlıklara ezdirmemek için bir tek devletin gerekli olmasıdır. Dünya yurttaşının görevi de yaşamdaki akıl dışılıkları gücü yettiğince çeşitli şekillerde eleştirmektir. İnsanın onurlu bir şekilde yaşaması için evrensel bir devletin yurttaşı olması, evrensel bir devlet anlayışının oluşabilmesi için de tek tanrı anlayışının varlığı gereklidir. Çünkü ancak tek bir tanrı evrenselliğin koşulu olabilecektir. M. Günay AG'ye sayfa 81-82. Ama Stoacılığın düşündüğü toplum, antik Yunan site devleti değildir. Bir imparatorluk altında yaşayan insanın felsefesi olarak Stoacılık, daha evrensel bir toplum düşüncesine dayanır. Onlara göre bütün insanlar, yaratıcılarından dolayı kardeştirler ve evrenin yasası onları birbirine bağlayan yasadır. Stoacı için vatan artık site değil, dünya olarak görüldüğünden bu anlayışın sonucu olarak dünya yurttaşlığı kavramı ortaya çıkmaktadır. Anayasası, doğa yasası olan bu dünya devleti, bütün insanlığın ve tanrıların da içinde yer aldığı bir kozmopolistir. Böylece felsefe tarihine ilk kez insanlık ve aynı bağlamda insancılık, hümanizm kavramları getirilmiş olmaktadır. Ve yine aynı şekilde doğa yasası karşısında her insanın eşit olduğu görüşünü ortaya koymasıyla Stoacılık, insan ve onun evrendeki yeri hakkındaki görüşleriyle bir çığır açmıştır denilebilir. Gerçekten de Stoacılığın en önemli mirası adaletin, hukukun uzlaşımsal bir şey olmadığı, onun evrensel aklın, logos, ifadesi olarak dayanağını insan doğasında bulan evrensel bir ilke olduğudur. Bu görüş daha sonraki dönemlerde işlenecek ve Batı uygarlığının hukuk anlayışı için önemli bir temel oluşturacaktır. Kesire'nin de belirttiği gibi Stoacı insan anlayışının en değerli yanı bu anlayışın insana hem doğa ile derin bir uyum duygusu vermesi hem de insanın doğadan ahlaksal bakımdan bağımsız olduğunu onaylamasıdır. Kendi deyimiyle Stoacı düşünür için bu düşünceler çelişik olmayıp birbiriyle içten bağlantılıdır. İnsan kendini evrenle yetkin bir denge içinde bulur ve bu dengenin hiçbir dış güç tarafından bozulmaması gerektiğini bilir. Stoacı sarsılmazlığın, ataraksiya, ikili özelliği buradadır. İşte bu Stoa kuramı antik kültürü biçimlendiren en önemli güçlerden biri olmuştur. Ama bu kuram kendini ansızın yeni ve bu nedenle bilinmeyen bir gücün karşısında bulmuştur. Bu yeni güçle olan çatışma klasik insan ülküsünü en temel noktalarından sarsmıştır. Gerçekte Stoacılığın ve yeni güç olarak nitelediğimiz Hristiyanlığın insan kuramları zorunlu olarak birbirlerine düşman kuramlar değildirler. Düşünce tarihinde bu iki kuram bir arada çalışırlar ve çok kez aynı düşünürde bu iki kuramı yakın bir bağlantı içinde buluruz. Ama yine de Hristiyanlıkla Stoacı düşünceler arasında hiçbir şekilde uzlaştırılamayacak bir nokta olarak kalan bir çatışma vardır. Stoacı kuramda insanın temel erdemi sayılan mutlak bağımsızlığı, Hristiyan kuramda onun temel eksikliği ve yanılgısı şekline dönüşmüştür. Kesire, İÜB'de sayfa 19. Bu iki görüş arasındaki çatışmanın yüzyıllarca sürdüğünü ve modern dönemin başlangıcında Rönesans ve 17. yüzyıl bile tüm gücünü duyurduğunu söyleyebiliriz. Kesire'ye göre burada insan bilimsel felsefenin en belirgin özelliklerinden birini kavramaktayız. Bu felsefe, felsefi araştırmanın öteki dalları gibi genel düşüncelerin yavaş ve sürekli bir gelişmesi olarak çıkmaz karşımıza. Mantık, metafizik ve doğa felsefesi tarihinde bile en keskin karşıtlıklarla karşılaşıyoruz. Bu tarih, Hegelci terimlerle her savı, karşı savın izlediği diyalektik bir süreç olarak betimlenebilir. Ama yine de bu diyalektik sürecin ayrı basamaklarını birleştiren içsel bir tutarlılık, açık mantıksal bir düzen vardır. Öte yandan insan bilimsel felsefe çok ayrı bir özellik gösterir. Bu felsefenin gerçek anlam ve önemini kavramak istersek, epik değil, dramatik betimleme tutumunu seçmemiz gerekir. Çünkü burada kavram ve kuramların barış içinde bir gelişmesi yerine, çatışan tinsel güçler arasındaki uyuşmazlıkla karşı karşıyayız. İnsan bilimsel felsefenin tarihi en derin insansal tutkular ve heyecanlarla doludur. Bu felsefe işlerlik alanı ne denli geniş olursa olsun tek bir kuramsal sorunla ilgilenmez. Burada insanın bütün yazgısı tehlikede olup kesin bir karar için ortalığı velveleye vermektedir. Kesire, AG'ye sayfa 20. İkinci bölüm. Orta Çağ felsefesinde insan sorunu. 2. 1. Hristiyanlık ve genelde dinsel insan anlayışı. Hristiyan dünya görüşü insan sorununa yeni bir yaklaşım getirmiştir. Ama buna geçmeden önce genel olarak Hristiyan dünya görüşünün ve insana dinsel açıdan kavrama tarzının önemli yönlerine değinmek yerinde olur. Hristiyan dünya görüşünün başlıca özelliklerini antik çağınkilerle karşılaştırarak ifade etmek istersek şunlar söylenebilir. Hristiyanlığa özgü olan bir anlayış her şeyden önce bu dinin Tanrı kavramıdır. Hristiyanlıkta Tanrı dünyayı istenciyle yoktan var etmiş olan Yaradan'dır. Hristiyanlığın birçok görüşleri bu Tanrı anlayışına bağlıdır. Bunun doğal, mantıksal bir sonucudurlar. Nitekim böyle bir Tanrı kavramı Yaradan ile yaratık arasına aşılmaz bir uçurum, giderilmez bir ayrılık koyar. Oysa antik çağda Yaradan ile yaratım arasında bu kesin karşıtlık yok. Çünkü antik çağ için Tanrı bu evrenin bir mimarıdır, bir yapı ustasıdır. Demiurgos, biçimlendirdiği maddeyi Tanrı hazır bulmuştur. Maddede Tanrı'nın kendisi gibi öncesizdir, onun gibi yaratılmış değildir. Yaratan-yaratık ilişkisi için antik çağın tipik bir görüşü olan yeni Platoncu felsefeye göre Tanrı varlığın kendisidir. Geri kalan bütün var olanlar tanrısal varlık dolayısıyla ondan pay aldıkları için var olmuşlardır. Dolayısıyla da bütün yaratıklar dünyası, canlılar, cansızlar, Tanrı'dan türediklerinden emanatoi, onunla özdeştirler, onunla bir özdendirler. Onun pek sönükleşmiş ışınları olsalar bile. Oysa Hristiyanlıkta Yaradan ile yaratık aynı hamurdan değiller, başka başka özlerden. Onun için aralarında kapanmaz bir aralık var. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, sayfa 148-149. Hristiyanlığın getirmiş olduğu bu keskin ayrım, yaradan-yaratık karşıtlığı, Tanrı ve insan ilişkisi bakımından önemli sonuçlara yol açmıştır. Çünkü insan varoluşunu Tanrı'nın istemesine borçlu ise, o zaman insan hayatının tek anlamı Tanrı'nın isteğini yerine getirmek olur. Hristiyanlık, teosentrik bir dindir. Tanrı bütün varlığın merkezidir. Her şey dönüp dolaşıp ona bağlanır. Bütün varlık Tanrı istediği için vardır. Bu dünya Tanrı kendisini açsın diye vardır. Evren Tanrı'nın açılmasıdır. Vahyi. Açılma da Tanrı'nın istenç ve özünün bir dile gelmesi olduğu için tek doğru olandır, tek geçerli olan şeydir. Bu yüzden Hristiyanlık, alçak gönüllü olmayı, Tanrı'nın önünde alçalmayı, küçülmeyi en yüksek erdem sayar. Bu erdem Hristiyan dindarlığının özüdür. Dolayısıyla da bunun tersi olan kibir, yani Tanrı'ya eşit olmaya, kendini onunla bir tutmaya kalkışmak, onun sırlarına ulaşabileceğini düşünmek en büyük kötülüktür. M. Gökberk, AGY, sayfa 149. Hristiyan ahlak anlayışının temelinde günah ve kurtuluş dogması bulunmaktadır. Günah insana özgü, insan doğasına özgü bir niteliktir. İnsan doğasından günahlı ve ölümlü bir varlıktır. Bu nedenle insan bu durumdan ancak Tanrı'nın inayetiyle kurtulabilir. İnsanın görevi kurtulmak için mücadele etmektir. Ancak onun tanrısal inayetin yardımı olmaksızın kendi başına kurtulma mücadelesi yeterli değildir. Hristiyanlıkta Tanrı'nın insan kılığına girmiş olması da insana ölümden kurtulma yolunun açık olduğunun bir işaretidir. Görüldüğü gibi Hristiyanlık antik çağdan bir takım etkiler taşımakla birlikte yeni bir insan anlayışı oluşturmuştur. Bu anlayışın kaynaklarının özellikle Yahudi teolojisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu nedenle Eski Ahit'te yer alan insan anlayışına değinmek yerinde olur. Eski Ahit'te şöyle ifadelerle karşılaşırız. Ve Allah dedi, suretimizde benzeyişimize göre insan yapalım ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına. Ve bütün yeryüzüne ve yerde sürünen her şeye hakim olsun. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allah'ın suretinde yarattı. Ve Allah onlara dedi, yeryüzünde hareket eden her canlı şeye hakim olun. Görüldüğü gibi her şeyin yaratıcısı olan Tanrı, insanı sadece insanı akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. Diğer varlıklara egemen olsun diye. En yüce iyi olan Tanrı, başlangıçta hiç kuşkusuz kendisi gibi iyi varlıklar yaratmıştır. Allah insanı doğru yarattı, fakat onlar çok düzenler aradılar. Tanrı insanı kendi imgesine uygun olarak yaratmıştır. Başlangıçta insanoğlu tam anlamıyla iyi bir varlıktır. Hatta böyle bir belirlemeye bile gereksinimi yoktur. Fakat ne zamanki insanoğlu Tanrı'nın buyruğuna uymayıp yasak meyveyi yedi, o anda iyi ile kötünün bilincine vardı. Ondan yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak ve iyiyi kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız. Betül Çotuk Söken, Petrus Abelardus'un Ahlak Anlayışı, sayfa 48. Bu anlayışa göre insan başlangıçta Tanrı'nın tüm buyruklarını yerine getiren, iyi boyun eğen bir varlıktır. Tek buyurucusu ise Tanrı'dır. İnsan baş kaldırdığı, Tanrı gibi olmaya yeltendiği anda ise artık Tanrı'dan uzaklaşmıştır. Tanrı katından düşmüştür. İyi ile kötünün bilincinde olmak ahlak duygusunun, ahlak bilincinin bilgisinin temelidir.